Ayrım 21.
Büyük baba yetmezmiş gibi şimdi de şu parmak kadar çocuk yürüyemez duruma gelmişti. O böyle durmadan söylenirken komşu evlerin birinden de daha başka çığlıklar, yürek paralayıcı ağlaşmalar yükseliyordu. Şikot'un cesedine kapanıp ağlayan karısıyla çocuklarıydı bunlar. Zifiri karanlık bir geceydi. Yorgunluktan canları çıkan madenciler, korkunç çığlıklardan başka bir şey işitilmeyen, kasvetli bir sessizliğe gömülmüş mahallede sonunda sofraya çöküp yemeklerini yiyorlardı. Aradan 3 hafta geçti. Kesilme tehlikesi atlatılmış, Janli'nin 2 bacağı da kurtulmuştu ama bundan böyle topal kalacaktı. İşletme bir soruşturmadan sonra çocuğun ailesine 50 franklık bir yardımda bulunmaya razı olmuştu. Ayrıca iyileşir iyileşmez küçük sakata yukarıda bir iş bulmaya söz vermişti. Ama gene de yoksulluklarında bir azalma olmamıştı. Hep eski hamam eski tas sürüp gidiyordu. Çünkü bu olaydan epey sarsılan baba ağır bir ateşli hastalığa tutuldu. Maho perşembeden beri yeniden madene inmeye başlamıştı. O günse pazardı. O akşam Etyen, işletmenin savurduğu tehdidi uygulayıp uygulamayacağını düşünerek yaklaşmakta olan bir aralıktan söz açtı. Hiç kuşkusuz Catherine Chaval'in yanındaydı. Onu bekleyerek saat 10'a kadar oturdular. Ama kız dönmedi. Mahode kadın tek söz söylemeden hırsla yerinden kalktı. Kapıyı içeriden sürgüledi. Azire'nin azıcık yer kapladığı boş yatağın verdiği kaygıyla Etyen'in gözüne uzun süre uyku girmedi. Ertesi gün kız gene ortalıkta yoktu. Mahler ancak öğleden sonra madenden dönüşte Chaval'in Catherine'i yanında alıkoyduğunu öğrendiler. Delikanlı öyle korkunç kavgalar çıkarıyordu ki Catherine onun evinde yerleşmeye karar vermişti. Chaval kınamalardan kurtulmak için de ansızın Varrox'tan ayrılıp Bay Donnelly'nin maden ocağı Jean Bart'a geçmişti. Genç kız da onun yanında vagon iticisi olarak çalışıyordu. Yeni çift gene Monceau'da Piket meyhanesinin üstündeki eski odada oturuyordu. Maho önceleri gidip adamı pataklamaktan, kızını da döve döve eve getirmekten söz etti, sonra vazgeçti. Neye yarardı ki? Bu işler hep böyle olurdu. Canları istedi miydi gidip elin adamıyla nikahsız yaşamalarına engel olunamıyordu. En iyisi sakin sakin nikahlanmalarını beklemekti. Ama Maho de kadın olayı bu kadar hoş karşılamıyordu. Bembeyaz kesilmiş bir yüzle hiç sesini çıkarmadan dinleyen Etyen'e ''O şaval olacak herifle sevişmeye başladığı zaman onu dövdün mü, bağırıp çağırdın mı?'' diyordu bağırarak. ''Hadi söylesenize, akıllı adamsınız siz. Onu rahat bıraktık, hiç sesimizi çıkarmadık değil mi? Çünkü canım eninde sonunda hepsinin tutacağı yol bu değil mi? Babalarıyla evlendiğimde ben de gebeydim ama ben anamın babamın evinden kaçmadım.'' Alnımın teriyle kazandığım parayı vaktinden önce götürüp de hiç gereksinimi olmayan elin herefini verme alçaklığında bulunmazdım. Ah, çok iğrenç doğrusu. Görüyorsunuz ya, insanın çocuk sahibi olmaya tövbe edesi geliyor. Etyen'in başını sallamaktan başka bir yanıt vermediğini görünce üsteledi. Düşünsenize, her akşam canının istediği yere giden bir kızdı. Nesi var acaba o hınzırın? Sıkıntıdan kurtuluncaya kadar bize yardım ettikten sonra onu kendi ellerimle evlendirmemi bekleyemez miydi ha? Pek doğal değil mi yani? Boşuna mı dünyaya getirdik onu? Çalışıp bize yardım etmesi gerekmez miydi? Ama işte böyle ona karşı çok yumuşak davrandık. Elin adamıyla oynaşmasına göz yummamalıydık. Onlara elini verdin mi kolunu da kaptırırsın. Azire başını sallayarak onaylıyordu. Bu fırtına karşısında korkan Henry ile Lenore usul usul ağlıyorlardı. Anaları da artık iyice coşmuştu. Başlarına gelen felaketleri bir bir sayıyordu şimdi. Önce Zachary'yi evlendirmek zorunda kalmışlardı. Ardından şuradaki Bonmort baba büsbütün tutulan bacaklarıyla bir iskemleye mıhlanıp kalmıştı. Derken kemikleri ters kaynayan Janlin 10 günden önce odasından çıkamayacaktı. Ve işte şimdi de hepsine tüy diken şu Catherine Kaltağ'ın herifin biriyle kaçıp gitmesiydi. Bütün aile kırılıyor, dağılıp gidiyordu. Madende bir tek baba kalmıştı. Estelle'i saymazsak tam 7 kişi babanın getireceği 3 frankla nasıl yaşardı? Gidip hep birden kanala atlamak daha iyiydi doğrusu. Maho boğuk bir sesle Kendini yiyip bitirmenin bir yararı yok dedi. Durumumuz belki de pek o kadar karanlık değildir. Gözlerini döşemeye dikmiş olan Etyen başını kaldırdı. Düşünceli bakışları geleceğe dalmış gibiydi. Ah evet, artık zamanı geldi. Zamanı geldi diye mırıldandı. O pazartesi günü Hannibal'lar Gregor'ların kızları Cecil'le birlikte öğle yemeğini çağırmışlardı. Çok önceden tasarlanmış bir toplantıydı bu. Sofradan kalkınca Paul Negrel hanımlara bir maden ocağını elden geçirip görkemli bir biçimde hazırlanan St. Thomas ocağını gezdirecekti. Ama bu sadece sevimli bir bahaneydi. Toplantının asıl amacı başkaydı. Bayan Hannibal, Cecil ile Paul'ün bir an önce evlenmelerini istiyordu. Ve o pazartesi sabahı saat 4'te ansızın grev patlak vermişti. İşletme 1 Aralık'ta yeni ücret sistemini yürürlüğe koyunca madenciler hiç ses çıkarmamışlardı. 2 hafta geçip de ödeme günü gelip çatınca hiçbiri tek bir itirazda bulunmamıştı. Genel müdürden en küçük gözetmene kadar tüm yöneticiler yeni tarifenin kabul edildiği kanısındaydılar. Ve o sabah bir bomba gibi patlayan, enerjik bir el tarafından yöneltildiğini gösteren bir birlik ve düzen içinde başlayan bu apansız savaş karşısında şaşkınlıkları büyük olmuştu. Saat 5'te Dansart gelip Bay Hannibal'ı uyandırmış, Varrox'ta bir tek kişinin bile madene inmediğini bildirmişti. Gidip dolaştığı Döksem Quarante mahallesinde herkes kapısını penceresini sımsıkı kapatmış, mışıl mışıl uyuyordu. Genel müdür hala uyku akan gözlerle yataktan fırlayıp kalktığında önce çok üzüldü. Her 15 dakikada bir, dört bir yandan ulaklar geliyor, masanın üzerine dağ gibi telgraflar yığılıyordu. Bay Hannibal başlangıçta başkaldırının Varrox'un dışına taşmayacağını umdu. Ne var ki gelen haberler gittikçe ciddileşiyordu. Miro ile Karekovar da greve katılmıştı. Madlen'de yalnız at bakıcıları işbaşı yapmıştı. En disiplinli 2 Ocak'ta Victor ile Fortry Santel'de bile işçilerin 3'te 1'i madene inmemişti. Yalnız St. Thomas'ta eksiksiz işbaşı yapılmıştı ve bir orası hareketin dışında kalmış görünüyordu. Hannibal saat 9'a kadar 4 bir yana Lille valisine işletmenin yönetim kuruluna telgraflar çektirerek yetkilileri uyardı. Yapılması gerekenleri sordu. Negrel'i yakındaki bütün ocakları dolaşıp kesin bilgi toplamaya gönderdi. Ansızın Bay Hannibal'ın aklına öğle yemeği geldi. Toplantının ertelendiğini bildirmek üzere tam arabacıyı Gregor'lara göndereceği sırada az önce kısa birkaç cümleyle savaş birliklerini askerce bir düzene sokan kendisi değilmişçesine ansızın içine çöken bir duraksama, bir istenç yokluğu onu durdurdu. Bir oda hizmetçisinin saçlarını tarayıp düzene soktuğu Bayan Hannibal'ın odasına çıktı. Kadın kocasının anlattıklarını dinledikten sonra umursamaz bir halle ''Ya greve gittiler demek'' dedi sakin sakin. ''Eh olsun varsın, bize ne bundan? Onlar bıraktı diye yemek içmekten kesilecek değiliz ya.'' Ve erkeğin bütün ısrarlarına, yemeğin tatsız geçeceğini, St. Thomas'ın gezilemeyeceğini söylemesine karşın karısı ayak diredi. Kadın her şeye bir kulp buluyordu. Çoktan ateşe konan yemek neden boşa gitsindi? Madenin gezilmesine gelince bu gezinti gerçekten sakıncalıysa daha sonra bundan vazgeçilebilirdi. O da hizmetçisini savunca ''Zaten bu insancıkları neden yemeğe çağırdığımı çok iyi biliyorsun.'' diye sürdürdü. ''Bu evlilik işçilerinizin sersemliklerinden daha çok ilgilendirmeliydi seni. Neyse ben öyle istiyorum. Lütfen beni engelleme.'' Adam hafifçe ürpererek baktı karısına. Bu astığı astık, kestiği kestik insanın sert ve ciddi yüzünde yaralı bir yüreğin gizli acısını okudu. Kadının omuzları çıplaktı. Yaşı da çok geçkindi. Ama tarım tanrıçası Kares'in güz başakları gibi altın sarısı gövdesini andıran vücuduyla hala göz kamaştırıp istek uyandırıyordu. Şehvetli bir kadının mahrem lüksüyle dolu, insanın başını döndüren bu mis kokusunun yayıldığı şu ılık odada atılıp kadının beline sarılmak, sere serpe açtığı iki göğsünün arasına başını gömmek istedi ama kendini tuttu. 10 yıldır karı koca ayrı odalarda yatıyorlardı. Erkek odadan çıkarken pekala öyle olsun dedi. Programı bozmayalım. Bay Hanebo dağlık Ardennes bölgesinde dünyaya gelmişti. Paris kaldıramlarına düşen anasız babasız yoksul bir çocuğun bütün sıkıntılarını çekmişti. 1001 güçlükle maden mühendisliği okulunu bitirdikten sonra 24 yaşında Franche-Comté bölgesindeki Sainte-Barbe maden ocağında mühendis olarak işe başlamıştı. 3 yıl sonra Pas-de-Calais'de Marle kömür ocaklarına bölge mühendisi olmuştu. Ve orada madenciliğin kaçınılmaz kuralı uyarınca başına talih konmuş ve Aras'ın zengin bir iplik fabrikatörünün kızıyla evlenmişti. Karı koca tam 15 yıl aynı küçük taşra kasabasında yaşadılar. Yaşamlarının tek düzeliğini hiçbir şey, hatta bir çocuğun doğumu bile bozmadı. Paraya tapılan bir ortamda yetiştirilmiş olan Bayan Hanebo, 3-5 kuruşluk maaşı binbir zorlukla kazanan ve yatılı okulda düşlerine giren görkemli isteklerden hiçbirini gerçekleştiremeyen bu kocayı hoş görmeye başlamış ve gitgide artan bir öfkeyle ondan uzaklaşmıştı. Bay Hanebo aşırı dürüst olduğu için hiçbir dalavere çevirmiyor, görevini tam bir asker disipliniyle yürütüyordu. Aralarındaki anlaşmazlık en ateşli insanları bile donduracak o garip beden uyuşmazlıklarından birinin etkisiyle daha da artmıştı. Erkek karısını deliler gibi seviyordu, kadın doymak bilmez sarışınlar gibi şehvete düşkündü ama işte huzursuzluk içinde hemen kırılarak odalarını ayırmışlardı bile. Bunun üzerine kadın gizli bir sevgili edinmişti. Erkek işi bilmezliğe vurmuştu. En sonunda karısını hoşnut edebilme umuduyla Pas-de-Calais'den ayrılıp bir büro işinde çalışmak üzere gelip Paris'e yerleşmişti. Ama Paris kopmayı hızlandırmıştı. Kadının bebeklerle oynadığı çağdan beri düşlerine giren ve bir haftada taşrayı unuttuğu, taşralılığı üzerinden atıp bir çırpıda zerafetle giyinip kuşandığı, çağının bütün çılgınlıklarına dolu dizgin kendini kaptırdığı o Paris. Orada geçirdikleri 10 yılı büyük bir tutku doldurmuştu. Kadın bir erkekle açıktan açığa ilişki kurmuştu. Adam kendisini bırakınca az kalsın ölecekti. Artık bu kez koca durumu görmemezlikten gelememişti. Müthiş kavgalardan sonra mutluluğu bulabildiği yerden alan bu kadının sakin bilinçsizliği karşısında kolu kanadı kırılmış, yazgıya boyun eğmişti. Kadının sevgilisiyle bozuşmasından sonra ayrılık acısına dayanamayıp hastalandığını görünce o çorak ve kapkara ülkede doğru yolu bulur umuduyla Monceau kömür işletmeleri yöneticiliğini kabul etmişti. Hanebolar Monceau'ya yerleştiklerinden beri evliliklerinin ilk yıllarındaki o sinir bozucu can sıkıntısına kapılmışlardı gene. Kadın önceleri bu uçsuz bucaksız ovanın tek düzeliğinden hoşlanmış, o büyük dinginlik içinde iyileşir gibi olmuştu. Ununu eleyip eleğini asmış bir kadın gibi eve kapanmış, gönül serüvenlerinin bittiğini ileri sürerek dünyayla ilişiğini kesmişti. O kadar ki artık şişmanlamaya bile aldırmaz olmuştu. Derken bu kayıtsızlık göstergesinin altında son bir yangın, son bir yaşama kudurganlığı belirmişti. 6 ay müdürlük konağını zevkine göre yeniden dayayıp döşeyerek oyalanmıştı. Konağın pek korkunç olduğunu söylüyordu. Ünlü ta Lille kadar yayılan bir sürü duvar halıları, biblolar ve bütün bir sanat lüksüyle doldurdu orasını. Şimdi de artık bu ülkeden sıkılıyor, bu uçsuz bucaksız uzanıp giden anlamsız tarlalar, kıyısında tek bir ağaç bulunmayan o bitmek tükenmek bilmeyen kapkara yollar onu çileden çıkarıyor. O yollarda kaynaşan çirkin insanlar onu hem tiksindiriyor hem korkutuyordu. Derken sürgünden yakınmalar başladı. Kocasını evi geçindirmeye bile yetmeyen 40 bin franklık içler acısı bir ödenek uğruna kendisini feda etmekle suçluyordu. Başkaları gibi yapıp da kardan pay isteyemez, birkaç hisse senedi koparamaz, kısacası bir şeyler beceremez miydi sanki? Ve kadın hatırı sayılır bir servet getiren kalıtçının acıması hızıyla kocasına yükleniyordu. Beriki de dürüstlükten hiç ayrılmıyor, bu saldırılar karşısında aldatıcı iş adamı soğukluğuna sığınıyordu ama ileri yaşlarda beliren o pek şiddetli gecikmiş isteklerden biriyle bu yaratık için yanıp tutuşuyor, için için eriyordu. Hiçbir zaman karısının sevgilisi olamamıştı. Bütün aklı fikri kadının kendisini bir başka erkeğe verdiği gibi bir kez olsun aşığıymış gibi yakınlık göstermesindeydi. Her sabah o akşam karısının gönlünü fethedeceğini düşünüyordu. Sonra da kadın o buz gibi gözleriyle bakınca bütün varlığıyla kendisinden kaçındığını hissediyor, eline bile dokunmak istemiyordu. Adamın sert davranışlarının altında saklanan çare bulunmaz bir acıydı bu. Yuvasında mutluluğu bulamamış olmaktan gizlice kıvranan sevgi dolu bir yaratılışın acısıydı. 6 ay sonra konağın dayanıp döşenmesi kesinlikle sona erince Bayan Hanebo artık yapacak iş bulamamış, yeniden can sıkıntısına gömülmüştü. Bu sürgün onun başını yiyecekti canım. Ölseydi çok daha iyiydi doğrusu. İşte tam o sırada Monsieur'e Paul Negrelchik'a gelmişti. Güneyli bir yüzbaşıdan dul kalan ve Avignon'da kocasının bıraktığı küçük bir dul ödeneğiyle yaşayan annesi, oğlunu teknik okulda okutabilmek için kuru ekmekle yetinmek zorunda kalmıştı. Oğlan okulu kötü bir dereceyle bitirmişti. Dayısı Bay Hanebo onu çalıştığı yerden çıkarmış, mühendis olarak Varrox'a yanına almıştı. Ona kendi öz çocukları gibi davrandılar. Hatta evde bir oda bile verdiler. Orada yiyip içiyor, orada yatıp kalkıyordu. Böylelikle de 3000 franklık aylığının yarısını annesine gönderebiliyordu. Bay Hanebo bu iyiliğine bir kılıf uydurmak için genç bir erkeğin işletmenin maden mühendislerine ayırdığı küçük villalardan birinde bir ev düzmesinin zorluğundan söz ediyordu. Bayan Hanebo hemen sevecen yenge rolünü benimsemişti. Yeğeniyle senli benli konuşuyor, rahatını sağlamaya çalışıyordu. Özellikle ilk aylarda tam bir ana gibi davrandı. En önemsiz konularda bile bol bol öğüt verdi. Ne var ki her şeye karşın kadın olarak kalıyor, kişisel dertleşmelere kayıveriyordu. Yaşamı en somut yanından alan, hiçbir şeyden çekinmeyen bir zekaya sahip, aşk konusunda bir takım filozofça düşünceler taşıyan bu zeki ve kaygısız delikanlı, sivri burunlu yüzüne daha bir incelik veren kötümserliğinin keskinliği sayesinde onu eğlendiriyordu. Ve doğal olarak bir gece delikanlı kendini kadının kollarında buldu. Kadın gönlündeki ateşin söndüğünü, bu işlerden elini eteğini çektiğini, kendisiyle sadece dost olmak istediğini söyleyerek sırf iyilik etmek için kendini verir göründü. Gerçekten de kıskançlık göstermedi. Negrel'in pek iğrenç bulduğunu söylediği vakon edici kızlar konusunda şakalar yapıyor, kendisini anlatacak delikanlılık serüvenleri bulunmadığı için oğlana surat asıyordu neredeyse. Derken onu evlendirme tutkusuna kapıldı. Kendini feda etme, onu kendi elleriyle zengin bir kızın koynuna sokma düşleri kurdu. İlişkileri sürüyordu. Negrel boş zamanlarını dolduran, yapacak işi olmayan ve işi bitmiş bir kadının son sevgi kırıntılarını verdiği bir oyuncaktı sadece. Böylece 2 yıl geçti. Bir gece Bay Hanebo kapısının önünden geçen çıplak ayak seslerini işitince kuşkulandı. Ama kendi evinin çatısı altında bu ana oğul yaşındaki insanlar arasındaki bu yeni serüven onu isyan ettirdi. Zaten ertesi gün karısı yeğenleri için Cecil Gregor'u seçtiğini haber verdi ona. Kadın bu evliliği öylesine candan gönülden destekliyordu ki kocası böyle korkunç şeyler düşündüğü için kendisinden utandı. Delikanlıya da gelişiyle evin kaderli havasını değiştirdiği için sadece minnet duymaya başladı. Bay Hanebo karısının giyinme odasından çıkıp da aşağı inince holde tam o sırada eve dönen Paul ile karşılaştı. Delikanlı bu grev işine pek sevinmişe benziyordu. Ne var ne yok diye sordu dayısı. Bütün işçi mahallelerini dolaştım. Hepsi uslu uslu evlerinde oturuyor. Yalnız sana elçi gönderecekler sanırım. Tam o sırada yukarı kattan Bayan Hanebo'nun sesi geldi. Sen misin Paul? Yukarı gel de bana olup biteni anlat. Büyük bir mutluluk içinde yaşayan şu insanların baş kaldırmaya özenmesi ne gülünç değil mi? Ve karısı habercisini elinden aldığı için müdür ondan başka bir şeyler öğrenmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Gidip üstü yeni gelen telgraflarla dolmuş çalışma masasının başına oturdu. Gregorlar saat 11'de geldiklerinde kapıya nöbetçi gibi dikilen evin uşağı Hipolit'in kaygılı bakışlarla yolun iki ucuna baktıktan sonra kendilerini içeri almak için itip kalkmasına pek şaştılar. Salonun perdeleri sımsıkı kapalıydı. Konukları doğrudan doğruya çalışma odasına aldılar. Bay Hanabo kendilerini burada ağırladığı için özür diledi. Ne var ki salon sokağa bakıyordu. Şimdi durduk yerde adamları kışkırtmanın hiç gereği yoktu. Bay Hanabo konuklarının şaşkınlığını görünce "Nasıl, haberiniz yok mu?" diye sürdürdü. Bay Gregory en sonunda grevin patlak verdiğini öğrenince o her zamanki kayıtsız haliyle omuzlarını silkti. Adam sen de önemli bir şey çıkmazdı. Halk dürüst ve namusluydu. Bayan Gregory de çenesini sallayarak kocasının kömür işçilerinin 100 yıllık yumuşak başlılığına güvendiğini onayladı. Bir yandan da o gün pek neşeli olan Cecil, Latin çiçeği rengindeki ince yünlü giysisi içinde yanağından kan damlayan sağlıklı güzelliğiyle bu grev sözcüğüne gülümsüyordu. Bu sözcük kendisini işçi mahallelerindeki ziyaretleri ve öteberi dağıtımını anımsatıyordu. O sırada baştan başa karalara bürünmüş olan Bayan Hanabo arkasında Negrel'le birlikte kapıda belirdi. Ah ne kadar can sıkıcı değil mi diye haykırdı daha eşikten adımını atar atmaz. Bu adamlar da sanki bekleyemezlermiş gibi. Biliyorsunuzdur Paul bizleri St. Thomas'a götürmek istemiyor. Bay Gregory büyük bir incelikle ne önemi var burada otururuz dedi. Bizim için ikisi de aynı derecede zevkli. Paul Cecil'le annesini selamlamakla yetinmişti. İşleri böyle ağırdan alışına sinirlenen yengesi şimşekler çakan bir bakışla onu genç kızın üzerine saldı. Sonra birlikte gülüştüklerini işitince tatlı ana bakışlarıyla uzaktan ikisini de kucakladı. Bu arada Bay Hanabo telgrafları okudu. Birkaç yanıt yazdı. Berikiler hemen yanı başında konuşuyorlardı. Karısı bu çalışma odasıyla hiç ilgilenmediğini anlatıyordu. Gerçekten de oda hala o eski solmuş kırmızı duvar kağıtlarını, ağır maun eşyalarını, kullanıla kullanıla yıpranmış dosya dolaplarını koruyordu. Böylece 3 çeyrek saat geçti. Tam sofraya oturacakları sırada uşak Bay Denuel'in geldiğini bildirdi. Pek sinirli ve heyecanlı görülen Denuel'in içeri girdi. Eğilerek Bayan Hanabu'yu selamladı. Gregor'ları görünce "Bakele siz de buradaydınız demek" dedi. Sonra müdüre döndü heyecanlı bir sesle. "Demek en sonunda olan oldu öyle mi? Ben de durumu bizim mühendisten öğrendim. Benim ocakta bu sabah herkes işbaşı yaptı. Ama grev onlara da sıçrayabilir. İçim hiç rahat değil doğrusu. Anlatın bakalım siz ne durumdasınız?" Ardından atlı kovalıyormuş gibi konuşuyordu. Yüksek perdeden çıkan sesi ve sert el kol hareketleri kaygısının büyüklüğünü açığa vuruyor, ona bir emekli süvari subayı havası veriyordu. Hipolit yemek odasının kapısını açtığı sırada Bay Hanabu ona son durumu anlatmaya başlamıştı. Kapı açılınca konuşmasını kesip "Hadi buyurun yemeği birlikte yiyelim" dedi. "Yemekten sonra gerisini de anlatırım." "Hay hay nasıl isterseniz" diye yanıt verdi Bay Denolin. Aklı fikri hep grevde olduğundan o anda bütün önerileri kabul edebilirdi. Ama az sonra yaptığı kabalığın farkına vardı. Hemen Bayan Hanabo'ya dönüp özür diledi. Beriki de büyük bir zarafetle bağışladı. Bayan Hanabo masaya bir takım daha koydurttuktan sonra konuklarını yerleştirdi.